6. Hus ve Jerom. Müjde Bohemya'da 9. yüzyıldan beri kök salmıştı. Kutsal kitap halkın diline tercüme edilmişti. Topluma açık ibadet de bu dilde yapılıyordu. Ancak Papa'nın gücü arttıkça Allah'ın sözü gizlenir oldu. Kralların gururunu kırmayı görev edinen 7. Gregor halkı köleleştirmekte de aynı derecede kararlıydı. Bunun için topluma açık ibadetin Bohemya dilinde yapılmasını yasaklayan bir ferman yayınladı. Papa, her şeye gücü yetenin kendisine ibadetin bilinmeyen bir dille yapılmasından hoşlandığını, bu kurala uyulmamasından ötürü pek çok kötülüğün ve sapkınlığın ortaya çıktığını beyan etti. Wiley 3. Kitap 1. Bölüm. Roma böylece Allah'ın sözünün ışığının söndürülmesini ve insanların karanlıkta kalmalarını amaçlayan bir ferman çıkardı. Fakat kilisenin korunması için göğün sakladığı başka aracılar vardı. Fransa ve İtalya'daki evlerinden zulümle sürgün edilen Waldenslerin ve Albigenslerin çoğu Bohemya'ya geldi. Açıktan vaaz vermeye cüret edemeseler de gizlilikle ve gayretle çalıştılar. Böylece gerçek iman yüzyıllar boyunca korunmuş oldu. Bohemya'da Hus'un zamanından önce de kilisenin yozlaşmasını ve insanların ahlaksızlığını açıkça kınayan insanlar vardı. Bunların çalışmaları büyük ilgi uyandırmıştı. Hiyerarşinin korkuları yükseltti ve müjdenin öğrencilerine zulmedilmeye başlandı. Ormanlarda ve dağlarda ibadet etmeye zorlanan bu kişiler askerler tarafından yakalanıyor, pek çoğu da öldürülüyordu. Bir süre sonra Roma'nın ibadet biçiminden ayrılan herkesin yakılması emri verildi. Fakat Hristiyanlar hayatlarını vermelerine rağmen davalarının zaferini özlemle bekliyorlardı. Kurtuluşun yalnızca çarmıha gerilen kurtarıcıya imanla bulunabileceğini öğrenenlerden biri ölürken şöyle ilan etti: "Gerçeğin düşmanlarının öfkesi şimdi bize galip geldi. Fakat bu sonsuza dek sürmeyecek. Sıradan halkın içinde kılıcı ve yetkisi olmayan biri çıkacak ve onu hiç kimse yenemeyecek." AGE 3. Kitap 1. Bölüm. Luther'in gelişine daha çok vardı. Ancak Roma'ya karşı tanıklığıyla ulusları harekete geçirecek olan biri şimdiden ortaya çıkmaktaydı. John Hus sıradan biri olarak doğmuştu ve babasının ölümüyle yetim kalmıştı. En değerli varlığı eğitim ve Allah korkusu olarak gören dindar annesi, bu mirası oğluna da bırakmak için çabalıyordu. Temel eğitimini bir taşra okulunda gören Hus, Prag'daki üniversite tarafından burslu olarak kabul edildi. Prag'a yolculuğunda yanında annesi vardı. Dul ve fakir kadının oğluna vereceği dünyasal zenginlik armağanları yoktu. Fakat büyük kente yaklaşırlarken babasız gencin yanında diz çöktü ve onun için gökteki babanın bereketini diledi. O anne, duasına nasıl yanıt verileceğinin farkında bile değildi. Hus, üniversitede yorulmak nedir bilmeyen çalışması ve hızlı ilerleyişi sayesinde kısa zamanda sivrildi. Lekesiz yaşamı ve nazik ve cana yakın davranışları sayesinde de herkesin saygısını kazandı. Roma Kilisesi'nin içten bağlılarından biriydi ve kilisenin vaat ettiği ruhsal bereketleri samimiyetle arıyordu. Bir jubile kutlaması sırasında vaat edilen bağışlamadan pay alabilmek için günah çıkartmış, cebindeki son paraları vermiş ve geçit törenlerine katılmıştı. Üniversite eğitimini tamamladığında rahipliğe başladı ve hızla şöhret kazandı. Çok geçmeden de kralın sarayında göreve alındı. Aynı zamanda profesör oldu ve daha sonra eğitimini aldığı üniversitede rektörlüğe getirildi. Mütevazı burslu öğrenci birkaç yıl içinde ülkesinin gururu haline gelmişti ve tüm Avrupa'da tanınıyordu. Ancak Hus'un reform hareketlerine başladığı alan farklıydı. Rahiplik düzenine girdikten birkaç yıl sonra Bethlehem şapelinin vaizi olarak atandı. Bu şapelin kurucusu, kutsal yazıların halkın dilinde vaaz edilmesi gerektiğini büyük bir önem vererek savunuyordu. Bu uygulama Roma'nın karşı çıkmasına rağmen Bohemya'da tamamen ortadan kalkmamıştı. Fakat halk büyük ölçüde kutsal kitaptan habersizdi ve her sınıftan insanlar arasında en adi suçlar hüküm sürüyordu. Hus bu kötülükleri sözünü esirgemeden kınadı ve insanlara aşıladığı hakikat ve paklık ilkelerini uygulamaya koyması için Allah'ın sözüne başvurdu. Sonradan Hus'un yakın dostu olacak olan Praglı Jerome, İngiltere'den dönerken yanında Wycliffe'in yazılarını getirmişti. Wycliffe'in öğretilerine ihtida etmiş olan İngiltere kraliçesi Bohemyalı bir prensesti ve onun etkisi sayesinde reformcunun çalışmaları kendi ülkesinde de büyük ölçüde yayıldı. Hus bu çalışmaları ilgiyle okuyordu. Yazarın samimi bir Hristiyan olduğuna inanıyordu ve savunduğu reformları beğeniyle karşılama eğilimindeydi. Kendisinin bile farkında olmamasına rağmen Hus şimdiden kendisini Roma'dan çok uzaklara götürecek bir yola girmişti. Bu sırada Prag'a İngiltere'den iki yabancı geldi. Eğitimli kişiler olan bu adamlar ışığı almışlar ve bu uzak ülkede yaymaya gelmişlerdi. Papa'nın üstünlüğüne açıkça karşı çıkarak işe başladılar ve yetkililer tarafından kısa sürede susturuldular. Fakat hedeflerinden vazgeçmek istemediklerinden başka yöntemlere başvurdular. Vaizliğin yanı sıra ressam olan adamlar yeteneklerini uygulamaya başladılar. Kamuya açık bir yerde iki resim çizdiler. Bunlardan biri, Mesih'in alçak gönüllü ve bir eşek üzerine binmiş olarak Matta 21. bölüm 5. ayet Kİ Yeruşalim'e girişini tasvir ediyordu. Ardından da yolculuktan yıpranmış giysileri ve çıplak ayaklarıyla öğrencileri geliyordu. Diğer resimse bir papalık geçidini gösteriyordu. Papa göz kamaştırıcı giysiler kuşanmıştı ve üç katlı bir tacı vardı. Muhteşem şekilde süslenmiş bir ata binmişti. Önünde borazancılar, arkasında kardinaller ve piskoposlardan oluşan ihtişamlı bir alay gidiyordu. Bu her sınıftan insanların dikkatini çeken bir vaaz gibiydi. Resimlere bakmak için kalabalıklar toplandı. Resimlerin ana fikrini anlamayan yoktu. Efendi Mesih'in yumuşak huyluluğu ve alçak gönüllülüğüyle onun hizmetkarı olma iddiasındaki Papa'nın gururu ve kibri arasındaki tezattan pek çok kişi derinden etkilendi. Prag'da büyük bir karışıklık meydana geldi ve yabancılar bir süre sonra kendi güvenlikleri için oradan ayrılmayı uygun buldular. Fakat verdikleri ders unutulmadı. Resimler Hus'un zihninde derin bir etki bıraktı ve onu kutsal kitabı ve Wycliffe'in yazılarını daha yakından incelemeye teşvik etti. Henüz Wycliffe'in savunuculuğunu yaptığı tüm reformları benimsemeye hazır olmamasına rağmen papalığın gerçek karakterini daha net olarak gördü ve gururu, hırsı ve hiyerarşinin yozlaşmasını daha büyük bir coşkunlukla reddetti. Işık Bohemya'dan Almanya'ya ulaştı. Zira Prag Üniversitesi'ndeki karışıklık yüzlerce Alman öğrencinin geri dönmesine neden oldu. Pek çoğu ilk kutsal kitap bilgilerini Hus'tan almışlardı ve memleketlerine geri döndüklerinde burada müjdeyi yaydılar. Prag'daki çalışmanın haberi Roma'ya ulaştı ve çok geçmeden Hus Papa'nın huzuruna çağrıldı. Buna itaat etmesi kesinlikle ölmesi demekti. Bohemya kralı ve kraliçesi, üniversite, soylular ve hükümet görevlileri birleşerek Papa'ya Hus'un Prag'da kalması ve Roma'ya vekaleten cevap vermesi için ricada bulundular. Papa ise bu ricayı kabul etmek yerine Hus'un yargılanmasına ve mahkum edilmesine devam etti ve Prag kentlilerinin dini törenlere katılmalarını yasakladı. O çağda bu hüküm verildiği her yerde telaşa neden oluyordu. Buna eşlik eden törenler, Papa'ya Allah'ın temsilcisi, cennetin ve cehennemin anahtarını elinde tutan ve hem dünyasal hem de ruhsal yargı yetkisine sahip biri gözüyle bakan halkı dehşete düşürecek şekilde tasarlanmıştı. Yasaklama kararlarına mahkum olan bölgeye cennetin kapılarının kapatıldığına inanılıyordu. Papa yasağı kaldırana dek ölüler saadet konutlarının dışında bırakılacaklardı. Bu korkunç felaketin bir göstergesi olarak tüm dinsel ibadetler durduruldu. Kiliseler kapatıldı. Evlilik törenleri kilise bahçelerinde yapıldı. Kutsanmış araziye definleri reddedilen ölüler, defin törenleri uygulanmadan hendeklere veya tarlalara gömülüyorlardı. Roma böylece hayal gücüne hitap eden önlemlerle insanların vicdanlarını denetim altında tutmaya çalışıyordu. Prag kenti kargaşa içindeydi. Büyük bir kitle Hus'u başlarına gelen felaketlerden sorumlu tuttu ve Roma'ya teslim edilmesini istedi. Reformcu, fırtınayı dindirmek için bir süreliğine kendi köyüne çekildi. Prag'da bıraktığı dostlarına şöyle yazıyordu: "Aranızdan çekildiysem amacım kötü niyetlilerin kendi üzerlerine ebedi laneti çekmelerine fırsat tanımamak ve dindarların sıkıntı ve zulüm görmelerine neden olmamak için İsa Mesih'in öğretisini ve örneğini izlemektir. Ayrıca kutsallara saygısız rahiplerin aranızda Allah'ın sözünün vaaz edilmesini daha uzun bir süre yasaklayabilecekleri kaygısıyla çekildim. Fakat aranızdan ilahi hakikati inkar etmek için ayrılmadım. Allah'ın yardımıyla bu hakikat için ölmeye hazırım. Boneşos." Reformdan önceki reformcular, 1. cilt sayfa 87. Hus çalışmalarına son vermedi. Çevre bölgelerde yolculuk yaparak dinlemeye istekli kalabalıklara vaaz verdi. Böylece Papa'nın müjdeyi bastırmak için başvurduğu yöntemler onun daha da yaygınlaşmasına yol açıyordu. "Gerçeğe karşı değil, ancak gerçek uğruna bir şey yapabiliriz." 2. Korintililer 13. bölüm 8. ayet. Hus'un zihninin, uğraşlarının bu aşamasında acı verici bir çatışmaya sahne olduğu anlaşılıyor. Kilise üzerine şimşekler yağdırarak onu bunaltmaya çalışmasına rağmen o kilisenin yetkisini reddetmemişti. Roma kilisesi onun için halen Mesih'in gelini demekti. Papa ise Allah'ın temsilcisi ve vekiliydi. Hus'un karşı çıktığı, ilkenin kendisi değil, yetkinin kötüye kullanılmasıydı. Bu düşünce kendi anlayışının kanaatleriyle vicdanın gösterdiği yol arasında korkunç bir çelişkiye neden oldu. Yetki kaynağı zannettiği gibi adil ve yanılmazsa, nasıl oluyordu da ona itaatsizlik etme zorunluluğu duyuyordu? İtaat etmenin günah işlemek olacağını görüyordu. Öyleyse yanılmaz bir kiliseye itaat neden böyle bir soruna yol açıyordu? Çözemediği sorun buydu. Her dakika ona işkence eden şüphe buydu. Bu soru için bulabildiği çözüme en yakın şey, bunun kurtarıcının zamanında olduğu gibi daha önce de yaşandığı, kilisenin rahiplerinin kötü insanlar oldukları ve yasal yetkilerini yasa dışı amaçlar için kullandıkları düşüncesi oldu. Bu onu kendi rehberini edinmeye, başkalarına da kendilerininkine sahip olmalarını öğretmeye yönlendirdi. Kutsal yazıların anlayış yoluyla ifade edilen ilkelerinin vicdana hakim olması, başka bir deyişle rahipler aracılığıyla konuşan kilisenin değil, kutsal kitap aracılığıyla konuşan Allah'ın tek yanılmaz rehber olması düsturu, Vayli 3. kitap 2. bölüm. Prag'daki kargaşa yatıştıktan sonra Hus Bethlehem şapeline dönerek Allah'ın sözünü daha büyük bir coşku ve cesaretle vaaz etmeye başladı. Düşmanları etkin ve güçlüydü. Fakat kraliçe ve soyluların çoğu dostuydu ve pek çok kişi onun tarafındaydı. Onun saf ve yüceltici öğretileriyle kutsal yaşantısını Roma yanlılarının vaaz ettiği aşağılayıcı dogmalarla, açgözlülükleri ve sefahatleriyle kıyaslayan pek çok kişi onun yanında olmayı şeref saydı. Hus daha önceleri çalışmalarında tek başınaydı. Fakat şimdi İngiltere'de bulunduğu sırada Wycliffe'in öğretilerini kabul eden Jerome da reform çalışmasına katılmıştı. İki adam bundan böyle yaşamlarında her zaman birlikte oldular. Ölümlerinde de ayrılmayacaklardı. Parlak bir zeka, belagat ve öğrenme yeteneği, yani herkesin beğenisini kazanan armağanlar Jerome'da fazlasıyla mevcuttu. Fakat karakterin gerçek gücünü meydana getiren niteliklerde Hus daha üstündü. Sakin muhakeme yeteneği Jerome'un atılgan ruhunu kısıtlama görevi görüyordu. Jerome'da gerçek bir alçak gönüllülükle onun değerini bilerek tavsiyelerine kulak veriyordu. Ortak çalışmalarıyla reform daha da hızlı yayılıyordu. Allah büyük ışığının bu seçilmiş kişilerin zihinlerinde parlamasına izin verdi ve onlara Roma'nın pek çok hatasını gösterdi. Ancak onlar dünyaya verilecek olan ışığın tamamını almadılar. Allah kendi hizmetkarları olan bu kişilerin aracılığıyla insanları Roma Katoliğinin karanlığından dışarı çıkartıyordu. Ancak üstesinden gelmeleri gereken pek çok engel vardı. Bu yüzden onları dayanabilecekleri ölçüde aşama aşama yönlendirdi. Işığı bir kere de almaya hazır değildiler. Öğle güneşinin tüm parlaklığının uzun zamandan beridir karanlıkta duranlara göstereceği etki gibi. Bu ışık da birden verilseydi onların yüz çevirmelerine neden olacaktı. Bu nedenle Tanrı bu ışığı insanların alabileceği şekilde azar azar önderlere gösterdi. Yüzyıllar boyunca diğer sadık işçiler izleyecek, halkı reform yolunda daha da ileri götüreceklerdi. Kilisedeki hizipleşme halen devam ediyordu. Şimdi üç papa üstünlük için mücadele ediyordu. Ve onların çekişmesi Hristiyan alemine suç ve kargaşa getiriyordu. Uçuşan aforozlar onları tatmin etmediğinden dünyasal silahlara sarıldılar. Her biri kendisi için silah ve asker temin etmeye başladı. Tabii ki bunun için para gerekiyordu. Bunu sağlamak içinse kilisenin armağanları, makamları ve bereketleri satışa sunuldu. Ekte sayfa 57'ye dair nota bakınız. Rahipler de üstlerini taklit ederek rakiplerini sindirmek ve kendi güçlerini arttırmak için dinsel rüşvete ve savaşa başvurdular. Hus, din adına hoşgörü gösterilen iğrençliklere günden güne artan bir cesaretle savaş açtı. İnsanlar da Hristiyan alemini bunaltan sefaletlerin sorumlusu olarak açıkça Roma önderlerini suçluyorlardı. Prag kenti yeniden kanlı bir çatışmanın eşiğine gelmişti. Eski çağlarda olduğu gibi Allah'ın hizmetkarı İsrail'i sıkıntıya sokan adam olarak suçlandı. 1. Krallar 18. bölüm 17. ayet. Kent yeniden yasak altına alındı ve Hus köyüne çekildi. Sevgili Bethlehem şapelinden sadakatle yaptığı tanıklık sona ermişti. Canını hakikate bir tanık olarak vermeden önce daha geniş bir sahneden Hristiyan aleminin tümüne seslenmesi gerekiyordu. Avrupa'yı meşgul eden kötülüklerin tedavi edilmesi için Konstanz şehrinde bir genel konseyin toplanması kararlaştırıldı. Konsey, İmparator Sigismund'un isteği üzerine üç rakip papadan biri olan 23. John tarafından toplandı. Konsey talebi Papa John için hiç de arzu edilir bir şey değildi. Zira karakteri ve politikası soruşturma altında o dönemdeki kilise görevlilerinin çoğu gibi gevşek ahlaki standartlara sahip piskoposlara göre bile pek iyi çıkmayacaktı. Ne var ki Sigismund'un isteğine karşı gelmeye cüret edemedi. Eke bakınız. Konseyin gerçekleştirmesi gereken ana hedefler, kilisedeki hizipleşmeye son vermek ve sapkınlığın kökünü kazımaktı. Bu nedenle iki antipapanın yanı sıra yeni görüşlerin önde gelen savunucusu Jan Hus da konseyin huzuruna çağrıldı. Antipapalar kendi güvenliklerini düşünerek bizzat katılmadılar ve vekilleri tarafından temsil edildiler. Papa John, görünürde konseyi düzenleyen kişi olmasına rağmen, imparatorun gizlice kendisini tahttan indirme amacı güttüğünden kuşkulanarak ve hem papalık tacını lekeleyen kötülüklerden hem de tacını sağlamlaştırmasını sağlayan suçlardan sorumlu tutulacağı korkusuyla toplantıya pek çok endişeyle geldi. Buna rağmen Konstans kentine büyük bir tantana ile girdi. Kendisine en üst seviyede kilise görevlileri eşlik ediyordu. Ardındansa saray mensuplarından oluşan bir kafile geliyordu. Kentin tüm din görevlileri ve ileri gelenleri büyük bir halk topluluğuyla birlikte onu karşılamaya çıktılar. Başının üzerinde 4 yüksek adliye memuru tarafından taşınan altın bir sayvan vardı. Kutsanmış ekmek önünde taşınıyordu ve kardinallerle soyluların zengin giysileri heybetli bir görünüm meydana getiriyordu. Bu sırada Konstanz'a yaklaşan başka bir yolcu vardı. Hus, kendisini tehdit eden tehlikelerin farkındaydı. Dostlarıyla bir daha asla görüşmeyecekmiş gibi vedalaştı ve kendisini kaza götürdüğünü hissettiği yolculuğuna çıktı. Hem Bohemya kralından hem de İmparator Sigismund'tan yolculuğu için emniyet güvencesi almış olmasına rağmen, ölümü ihtimalini göz önünde tutarak her türlü düzenlemeyi yapmıştı. Prag'taki dostlarına yazdığı bir mektupta şöyle diyordu. Kardeşlerim, kraldan aldığım güvenceyle sayısı kalabalık olan ölümcül düşmanlarımla karşılaşmaya gidiyorum. Her şeye gücü yeten Allah'a, kurtarıcıma tamamen teslim oluyorum. Eminim ki O, sizin coşkun dualarınızı dinleyecek, onlara karşı koyabilmem için sağ görüsünü ve hikmetini benim ağzıma koyacak ve beni kendi gerçeğinde güçlendirmek için kutsal ruhunu verecektir. Böylece ayartıları, hapsi ve gerekirse acımasız bir ölümü dahi cesaretle karşılayabilirim. İsa Mesih sevdikleri için acı çekti. Öyleyse bizim de kendi kurtuluşumuz uğruna her şeye sabırla dayanabilmemiz için onun bize örnek olmasına şaşmalı mıyız? O Allah, biz onun yaratıklarıyız. O Rab, biz onun hizmetkarlarıyız. O dünyanın efendisi, biz alçak ölümlüleriz. Buna rağmen o acı çekti. Öyleyse neden biz de sıkıntı çekmeyelim? Hele ki sıkıntılar bizim için bir arınma olacağı zaman. Bu nedenle, sevgililer, ölümüm onun görkemine hizmet edecekse, dua edin ki çabuk gelsin ve o bana uğradığım felaketlere dayanıklılıkla göğüs germe gücünü versin. Fakat aranıza dönmem daha iyi olacaksa, Allah'a dua edelim ki lekesiz olarak dönebileyim. Öyle ki kardeşlerime izlenecek mükemmel bir örnek bırakabilmem için müjdenin hakikatinden en küçük bir noktayı bile gizlemeyeyim. Dolayısıyla muhtemelen yüzümü bir daha Prag'da göremeyeceksiniz. Ancak her şeye gücü yeten Allah benim size dönmemi bahşederse, bu durumda onun yasasının bilgisine ve sevgisine daha kararlı bir kalple yaklaşalım. Bonnechos 1. cilt sayfa 147 ve 148. Hus, müjdenin öğrencisi olan bir rahibe gönderdiği başka bir mektupta kendi hatalarından alçak gönüllülükle bahsediyor. Kendisini zengin giysiler giymekten zevk almış ve boş işlerle saatler ziyan etmiş olmakla suçluyordu. Sonra da şu etkileyici öğütleri ekledi. Zihnimi maaşlı rahiplik makamlarıyla mülkiyet sahipliği değil, Allah'ın görkemi ve canların kurtuluşu meşgul etsin. Evini ruhundan daha fazla süslemekten kaçın ve hepsinden önemlisi dikkatini ruhsal gelişime ver. Fakirlerin yanında saygılı ve alçak gönüllü ol ve kendini zengin şölenlerde heba etme. Hayatını ıslah etmez ve gereksiz şeylerden kaçınmazsan korkarım benim olduğum gibi sen de sert bir şekilde terbiye edileceksin. Öğretilerimi biliyorsun. Zira talimatlarımı çocukluğundan beri aldın. Bu yüzden sana daha fazla yazmamın gereği yok. Fakat sana Rabbin merhametiyle yalvarıyorum. Düştüğümü gördüğün boş şeylerin hiçbirinde beni taklit etme. Mektubun kapağına da şunları ekledi. Dostum, senden bu mührü ölüm haberimi kesin olarak alana dek açmamanı rica ediyorum. AGE 1. cilt sayfa 148 ve 149. Hus, yolculuğu sırasında her yerde öğretilerinin yayıldığını gösteren belirtiler ve davasının nasıl beğeniyle karşılandığını gördü. İnsanlar onu görmek için akın akın geliyordu. Bazı kasabalarda ona yüksek adliye memurları eşlik ediyordu. Hus, Konstanz'a vardığında kendisine tam hürriyet verildi. İmparatorun emniyet güvencesine Papa'nın kişisel koruma teminatı da eklendi. Ancak tekrar tekrar verilen bu resmi beyanların aksine reformcu kısa süre içinde Papa'nın ve kardinallerin emriyle tutuklanarak iğrenç bir zindana atıldı. Daha sonra Ren Nehri karşısındaki korumalı bir kaleye götürülerek orada hapis tutuldu. İhanetinin yararını görmeyen Papa da çok geçmeden aynı zindana atıldı. AGE 1. cilt sayfa 247. Konseyin önünde en aşağılık cürümlerden cinayetin, dinsel rüşvetin ve zinanın yanı sıra söylenmesi uygun olmayan günahlardan suçlu bulundu. Böylece konsey kararını verdi ve sonunda papalık tacı elinden alınarak hapse atıldı. Antipapalar da azledildi ve yeni bir papa seçildi. Papa'nın kendisi Hus'un rahiplere yönelttiği ve haklarında ıslahat talep ettiği suçlamalardan daha ağır cürümlerden mahkum olmasına rağmen papayı tenzil eden aynı konsey reformcuyu da ortadan kaldırmaya kararlıydı. Hus'un hapse atılması Bohemya'da büyük öfkeye neden oldu. Güçlü soylular konseyin bu zulmüne şiddetle karşı çıktılar. Emniyet güvencesinin çiğnenmesine hiç istekli olmayan imparator Hus'a karşı yapılan işlemlere karşı çıktı. Ancak reformcunun düşmanları kötü niyetli ve kararlıydılar. İmparatorun ön yargılarına, korkularına ve kilise için gösterdiği gayrete hitap ettiler. Sapkınlara ve sapkınlığından şüphe edilen kimselere verilen sözlerin imparatorlardan ve krallardan emniyet güvencesi almış olsalar dahi tutulmayacağını ispat etmek için ayrıntılı iddialar ileri sürdüler. Jacques L'Enfant, Konstanz Konseyi'nin tarihçesi, 1. cilt, sayfa 516. Böylece amaçlarına ulaştılar. Hastalık ve hapislikten güçsüz düşen, zindanın nemli ve kirli havası yüzünden kendisini neredeyse öldürecek olan bir ateşe tutulan Hus, sonunda konseyin önüne çıkarıldı. Zincirlere vurulmuş bir halde, daha önce kendisine namusu ve şerefi üzerine koruma sözü vermiş olan imparatorun huzurunda durdu. Uzun duruşması süresince gerçeği kararlılıkla savundu ve toplanmış olan kilise ve devlet ileri gelenlerinin huzurunda hiyerarşinin yozlaşmalarına karşı ciddiyetle ve sadakatle itirazda bulundu. Öğretilerinden dönmekle ölüm arasında seçim yapması istendiğinde şehitliği seçti. Allah'ın lütfu ona güç verdi. Hakkındaki son hükmün verilmesinden önce, geçen sıkıntılı haftalarda göğün huzuru içini doldurdu. Bir dostuna şöyle dedi: "Bu mektubu hapiste, zincire vurulmuş elimle yazıyorum. Yarın hakkımda idam kararının verilmesini bekliyorum. İsa Mesih'in yardımıyla ahiret hayatının harika huzurunda tekrar buluştuğumuzda, Allah'ın bana karşı ne denli merhametli davrandığını, beni ayartıların ve zorlukların içinde nasıl etkin bir şekilde desteklediğini öğreneceksin." Bonnechos 2. cilt sayfa 67. Hus, içinde bulunduğu zindanın kasveti içinde gerçek imanın zaferini önceden gördü. Rüyasında müjdeyi duyurduğu Prag'taki şapeline geri döndüğünü, duvarlarına yaptığı Mesih'in resimlerini Papa'nın ve Piskoposların sildiğini gördü. Bu görüm onu rahatsız etti. Ancak ertesi gün birçok ressamın bu resimleri çok daha fazla sayıda ve daha parlak renklerle yeniden yaptığını gördü. etrafları büyük bir kalabalıkla çevrilmiş olan ressamlar, işleri biter bitmez, şimdi papalar ve piskoposlar gelirse gelsin, artık bunları hiçbir zaman silemeyecekler diye bağırdılar. Reformcu, rüyasına ilişkin olarak şöyle dedi: "Buna kesin olarak inanıyorum. Mesih'in sureti hiçbir zaman silinmeyecek. Onlar bunu yok etmeye çalıştılar. Fakat benden çok daha iyi vaizler tarafından tüm kalplerde yeniden resmedilecek." Dublin, 1. Kitap 6. Bölüm. Hus, son kez konseyin önüne çıkarıldı. Geniş ve görkemli bir topluluktu. İmparator, imparatorun prensleri, kraliyet delegeleri, kardinaller, piskoposlar, rahipler ve büyük bir kalabalık günün olaylarını izlemeye gelmişlerdi. Vicdan özgürlüğünün sağlanacağı uzun mücadelenin bu ilk büyük kurbanına tanık olarak Hristiyan aleminin dört bir yanından izleyiciler toplanmıştı. Son kararın ne olduğu sorulduğunda Hus geri adım atmayı reddettiğini bildirdi ve verdiği güvenceyi utanmazca çiğneyen krala gözlerini dikerek şöyle dedi: "Burada bulunan imparatorun verdiği koruma güvencesi ve şeref sözüyle kendi isteğimle bu konseyin huzuruna çıkmaya karar verdim." Bonnechos 2. cilt sayfa 84. Topluluktaki herkesin gözü Sigismund'a döndü. İmparatorun yüzü kıpkırmızı oldu. Hüküm verildikten sonra aşağılama töreni başladı. Piskoposlar tutsaklarına rahiplik esvabı giydirdiler. Oysa papazlık cübbesini alırken şöyle dedi: "Rabbimiz İsa Mesih'e de Herodes kendisini Pilatus'un önünde yargılanmaya gönderdiğinde hakaret amacıyla beyaz bir kaftan giydirilmişti." AGE 2. cilt sayfa 86. Sözlerini geri alması yeniden istendiğinde insanlara dönerek şu yanıtı verdi: "O zaman hangi yüzle göklere bakarım? Saf müjdeyi vaaz ettiğim o büyük kalabalıklara hangi yüzle bakarım? Hayır, onların kurtuluşunu şimdi ölüme teslim edilen şu zavallı bedenden daha çok önemsiyorum." Rahipli giysileri birer birer çıkarılırken her piskopos törenin kendi üzerine düşen bölümünde kendi lanetini okuyordu. Sonunda başına kağıttan yapılmış piramit biçiminde bir piskoposluk tacı koydular. Üzerinde korkunç cin resimleri ve önünde belirgin bir şekilde "Sapkınların Başı" yazısı vardı. Hus, "Ey benim için dikenlerden taç giyen İsa," dedi. "Senin uğruna bu utanç tacını seve seve giyerim." Bu şekilde söylendikten sonra piskoposlar, "Şimdi ruhunu şeytana teslim ediyoruz," dediler. Jan Hus'sa gözlerini göğe dikerek, "Bense ruhumu senin ellerine bırakıyorum, ey Rab İsa, zira sen beni kurtardın," dedi. Wiley 3. Kitap 7. Bölüm. Bundan sonra devlet yetkililerine teslim edilerek idam yerine götürüldü. Onları muazzam bir alay izliyordu. Yüzlerce silahlı asker, pahalı giysileri içindeki rahiplerle piskoposlar ve Konstanz kentinin sakinleri. Kaza bağlanarak ateşe verilmeye hazırlandığında şehide bir kez daha hatalarından dönerek kendisini kurtarması teklif edildi. Hus, "Hangi hatalarımdan döneyim?" dedi. "Kendimi hiçbir şeyden suçlu görmüyorum. Allah şahidimdir ki yazdığım ve öğrettiğim her şey canların günahtan ve mahvoluştan kurtarılmaları içindi. Bu yüzden yazdığım ve öğrettiğim bu gerçeğe kanımla seve seve tanıklık edeceğim." AGE 3. Kitap 7. Bölüm. Alevler kendisini sardığında "Ey Davut oğlu İsa, halime acı," diye ezgiler söylemeye başladı ve sesi sonsuza dek kesilinceye kadar devam etti. Kahramanca duruşundan düşmanları dahi etkilenmişti. Hus'un ve kısa bir süre sonra ölen Jerome'un şehadetlerini anlatan ateşli bir papalık yanlısı şöyle demişti: "Her ikisi de son anları yaklaşırken kararlı bir zihinle davranıyordu. Ateşe sanki düğün şölenine gider gibi hazırlandılar. Ağızlarından hiçbir acı feryadı çıkmadı. Alevler yükseldiğinde ilahiler söylemeye başladılar. Ateşin şiddeti ezgilerini neredeyse hiç bastıramadı." AGE 3. Kitap 7. Bölüm. Hus'un bedeni yanıp kül olduğunda külleri üzerinde durduğu toprakla birlikte alınarak Ren nehrine atıldı ve oradan okyanusa taşındı. Ona zulmedenler öğrettiği gerçeklerin kökünü kazıdıklarını boş yere düşündüler. O gün denize taşınan küllerin yeryüzünün tüm ülkelerine dağılan tohumlar gibi olacağını, henüz bilinmeyen diyarlarda gerçeğe tanıklık eden bol meyveler getireceğini hayal bile edemezlerdi. Konstanz'ın konsey salonunda konuşan ses, gelecek tüm çağlarda duyulacak olan yankıları uyandırmıştı. Hus artık yoktu, fakat uğruna öldüğü gerçekler hiçbir zaman yok olmayacaktı. Onun iman ve dayanıklılık örneği, işkenceyle ve ölümle yüzleşen birçoklarını gerçek uğruna kararlılıkla durmak için cesaretlendirecekti. İdamı, Roma'nın kalleşçe zulmünü tüm dünyaya gösterdi. Gerçeğin düşmanları kendileri bilmeseler de, yok etmeye boş yere uğraştıkları davaya aslında destek oluyorlardı. Konstanz'da bir kazık daha kurulacaktı. Başka bir şahidin kanı da gerçeğe tanıklık etmeliydi. Jerome, konseye gitmek üzere yola çıkan Hus'a cesaret ve dayanıklılık öğütlemiş, herhangi bir tehlikeye düşerse yardımına bizzat geleceğini bildirmişti. Reformcunun hapse atıldığını duyan sadık öğrenci hemen vaadini yerine getirmek için hazırlandı. Emniyet güvencesi olmadan yanında tek bir yoldaşla Konstanz'a doğru yola koyuldu. Oraya vardığında Hus'u kurtarmak için yapabileceği bir şey olmaması bir yana, kendisini de tehlikeye attığını anladı. Kentten kaçtı ancak eve dönüş yolculuğunda tutuklandı. Zincire vurularak bir grup askerin gözetiminde geri getirildi. Konseyin önüne ilk çıkarılışında kendisine karşı yapılan suçlamaları, yanıtlama teşebbüsleri "Ateşe atın, ateşe atın" bağırışlarıyla kesildi. Boneshoz 1. cilt sayfa 234. Zindana atılan kendisine büyük acı veren bir konumda zincirlendi. Yiyecek olarak ekmek ve su verildi. Birkaç ay sonra hapiste uğradığı zulümler Jerome'un hayatını tehdit eden bir hastalığa yakalanmasına neden oldu. Düşmanları ellerinden kurtulacağından korkarak ona daha yumuşak davranmaya başladılar. Ancak hapiste bir yıl kaldı. Hus'un ölümü papalık yanlılarının beklediği sonucu sağlamamıştı. Ona verilen emniyet güvencesinin ihlal edilmiş olması bir öfke seline neden oldu. Bu yüzden konsey, Jerome'u yakmaktansa mümkünse geri adım atmasını sağlamaya karar verdi. Heyetin önüne getirildi ve sözlerinden caymakla kazıkta ölüm arasında seçim yapması istendi. Hapse ilk atıldığında öldürülmüş olsaydı, uğradığı korkunç acıların yanında rahmet gibi kalırdı. Ancak şimdi hastalıktan, hapishanenin sıkıntılarından ve endişeyle belirsizliğin neden olduğu işkenceden zayıf düşen, dostlarından ayrılan ve Hus'un ölümüyle cesareti kırılan Jerome'un dayanıklılığı çöktü ve konseye teslim olmaya razı oldu. Katolik inancına sadık kalacağına güvence verdi ve konseyin Wycliffe'le Hus'un öğretilerini kınama kararını, onların öğretmiş oldukları kutsal gerçekler hariç olmak üzere kabul etti. AGE 2. cilt sayfa 141. Jerome bu çareye başvurarak vicdanının sesini susturmaya ve kaderinden kaçmaya çalıştı. Ancak zindanda yalnız kalınca yapmış olduğu şeyi daha net gördü. Hus'un cesaretini ve sadakatini düşündü. Kendisi ise bunun aksine hakikati inkar etmişti. Kendisine hizmet etmeye söz vermiş olduğu ve onun uğruna haç üzerinde ölüme katlanan ilahi efendiyi düşündü. Geri adım atmadan önce tüm sıkıntılarının arasında Allah'ın lütfunun güvencesiyle teselli buluyordu. Ancak şimdi pişmanlık ve şüpheler ruhuna işkence ediyordu. Roma ile barış sağlayana dek daha başka şeylerden de dönmesi gerekeceğini biliyordu. Girmekte olduğu yol onu yalnızca tam bir sapkınlığa götürebilirdi. Kararını verdi, kısa bir sıkıntı süresinden kaçınmak için Rabbini inkar etmeyecekti. Çok geçmeden yeniden konseyin önüne çıkarıldı. Teslimiyeti yargıçlarını tatmin etmemişti. Hus'un ölümüyle kamçılanan kana susamışlıkları yeni kurbanlar istiyordu. Jerome hayatını ancak hakikatten kayıtsız şartsız vazgeçmesi halinde koruyabilirdi. Fakat o imanını ikrar etmeye ve alevlere giden şehit kardeşini izlemeye karar verdi. Daha önce attığı geri adımdan vazgeçti ve ölüme giden birisi olarak savunmasını yapmak için ciddiyetle talepte bulundu. Sözlerinin yaratacağı etkiden korkan psikoposlar yalnızca kendisine yöneltilen suçlamaların doğruluğunu kabul ya da reddetmesinde ısrar ettiler. Jerome bu zulme ve adaletsizliğe itiraz etti. "Beni 340 gün boyunca korkunç bir zindana tıktınız," diye konuştu. "Pislik, iğrençlik ve kötü kokular içinde her şeyden mahrum bir halde bıraktınız. Şimdi de önünüze çıkarıyor, can düşmanlarıma kulak verdiğiniz halde beni dinlemeyi reddediyorsunuz. Gerçekten bilge kişiler ve dünyanın ışıklarıysanız, adalete karşı günah işlememeye dikkat edin. Bana gelince ben sadece zayıf bir ölümlüyüm. Hayatımın çok az önemi var. Bu yüzden adaletsiz bir hüküm vermemenizi söylerken kendimden çok sizin için konuşuyorum." AGE 2. cilt sayfa 146 ve 147. Sonunda talebi onaylandı. Jerome yargıçlarının huzurunda diz çökerek ağzından hakikate aykırı ya da efendisine yakışmayan hiçbir söz çıkmaması için kutsal ruhun düşüncelerine ve sözlerine hakim olmasını diledi. Allah'ın ilk öğrencilere vaadi o gün kendisi için yerine geldi. "Benden ötürü valilerin, kralların önüne çıkarılacaksınız. Sizleri mahkemeye verdiklerinde neyi, nasıl söyleyeceğinizi düşünerek kaygılanmayın. Ne söyleyeceğiniz o anda size bildirilecek. Çünkü konuşan siz değil, aracılığınızla konuşan babanızın ruhu olacak." Matta 10. bölüm 18'den 20. ayete kadar. Jerome'un sözleri düşmanlarında bile şaşkınlık ve hayranlık uyandırdı. Tam bir yıldır zindana hapsedilmişti. Okuyamıyor, hatta göremiyordu. Büyük bir fiziksel acı ve zihinsel endişe içindeydi. Fakat düşünceleri sanki hiç rahatsız edilmeden çalışma fırsatı bulmuş gibi bir netlik ve etkiyle sunuluyordu. Dinleyicilerine adaletsiz yargıçlar tarafından mahkum edilen uzun bir kutsal insanlar silsilesinden bahsetti. Neredeyse her nesilde zamanının halkını yükseltmeyi amaçladıkları halde kınanarak kovulan fakat daha sonra itibar görmeye layık oldukları ispatlanan kişiler olmuştu. Mesih'in kendisi adaletsiz bir mahkemede suçlu gibi mahkum edilmişti. Jerome geri adım attığı zaman Hus'u mahkum eden kararın adil olduğunu kabul etmişti. Şimdi ise pişmanlığını beyan etti ve şehidin masumiyetine ve kutsallığına tanıklıkta bulundu. "Onu çocukluğumdan beri tanıyordum," dedi. "Üstün bir insandı. Adil ve kutsaldı. Masum olmasına rağmen mahkum edildi. Bana gelince ben de ölüme hazırım. Düşmanlarım ve yalancı şahitler tarafından bana karşı hazırlanan işkencelerden yılmayacağım. Bu kişiler bir gün hiçbir şeyin aldatmayacağı yüce Allah'ın önünde sahtekarlıklarının hesabını vermek zorunda kalacaklar." Bonechos 2. cilt sayfa 151. Jerome gerçeği inkar etmiş olmasından duyduğu vicdan azabıyla sözlerine devam etti. "Gençliğimden beri işlediğim günahlar içinde bana en çok yük olanı ve çok acı pişmanlık vereni bu ölümcül yerde işlediğim Wycliffe'e karşı ve öğretmenim ve dostum kutsal şehit Jan Hus'a karşı verilen adaletsiz hükümleri onaylamış olmamdır. Evet, yürekten itiraf ediyor ve dehşetle ifade ediyorum ki ölüm korkusuyla onların öğretilerini kınadığımda utanç verici bir şekilde korkuya kapılmıştım. Bu nedenle her şeye gücü yeten Allah'tan günahlarımı, bilhassa da en iğrenç olan bu günahımı bağışlamasını diliyorum." Hakimlere işaret ederek kararlılıkla şöyle dedi: "Wycliffe'i ve Hus'u kilisenin öğretilerini sarstıkları için değil, yalnızca ruhban sınıfının neden olduğu rezaletleri gösterişlerini, gururlarını ve psikoposlarla rahiplerin tüm ahlaksızlıklarını kınadıkları için mahkum ettiniz. Bildirmiş oldukları su götürmez gerçekler konusunda ben de onlar gibi düşünüyorum ve bunları ilan ediyorum. Sözleri yarıda kesildi. Öfkeden titreyen psikoposlar bağırıştılar. Başka kanıta gerek var mı? Sapkınların en inatçısı gözlerimizin önünde. Kopan fırtınadan etkilenmeyen Jerome haykırdı. Yoksa ölümden korktuğumu mu sanıyorsunuz? Beni ölümün kendisinden de korkunç bir zindanda bir yıl boyunca tuttunuz. Bana bir Türk'e, Yahudi'ye ya da putpereste davranacağınızdan daha zalimce davrandınız. Etlerim resmen kemiklerimden diri diri sıyrıldı. Fakat şikayet etmiyorum. Zira yürekli ve güçlü ruhlu bir adama ağlayıp sızlamak yakışmaz. Yine de bir Hristiyana gösterdiğiniz bu barbarlığa hayret etmeden duramıyorum. AGE 2. cilt sayfa 151'den sayfa 153'e kadar. Öfke fırtınası tekrar patladı ve Jerome apar topar hapse atıldı. Heyette sözlerinden derinden etkilenen bazı kişiler vardı ve hayatını kurtarmak için harekete geçtiler. Kilise ileri gelenleri onu ziyaret etti ve konseye boyun eğmesini öğütlediler. Roma'ya itirazdan dönmesi durumunda ödül olarak kendisine çok parlak bir gelecek vaat edildi. Fakat kendisine dünyanın yüceliği sunulduğunda efendisinin yaptığı gibi Jerome'da sadık kaldı. Kutsal yazılara göre yanılgıda olduğumu ispatlayın dedi. Ben de sözümden dönerim. Onu ayartmaya çalışanlardan biri, kutsal yazılar mı? Diye haykırdı. Her şeyi onlara göre mi değerlendireceğiz? Kilise yorumlamadıkça onları kim anlayabilir ki? Jerome, insanların adetleri, kurtarıcımızın müjdesinden daha mı çok imana layık karşılığını verdi? Paulus yazdığı kişilere insanların adetlerine kulak vermelerini söylemedi. Fakat kutsal yazıları araştır dedi. Karşılık olarak sapkın yanıtı duyuldu. Sana bu kadar yalvardığıma pişmanım. Görüyorum ki seni gerçekten de iblis yönlendiriyor. Vayli 3. kitap 10. bölüm. Çok geçmeden hakkında mahkumiyet kararı verildi. Hus'un canını verdiği yere götürüldü. Yolda ezgiler söyledi. Yüzü sevinç ve huzurla aydınlanmıştı. Gözlerini Mesih'e dikti ve onun için ölüm tüm dehşetini yitirdi. Cellat kazığın dibindeki yığını ateşe vermek için arkasına geçtiğinde şehit haykırdı. Yürekli oğul da önüme gel. Ateşi yüzüme karşı yak. Korkacak olsam burada olmazdım. Etrafını yükselen alevler sardığında son sözleri bir dua oldu. Rab, her şeye gücü yeten baba diye haykırdı. Bana acı ve günahlarımı bağışla. Zira senin gerçeğini her zaman sevdiğimi biliyorsun. Benoşes 2. cilt sayfa 168. Sesi kesildi. Fakat dudakları kıpırdayarak duaya devam etti. Ateş işini bitirdiğinde şehidin külleri üzerinde durduğu toprakla birlikte alınarak Hus'un külleri gibi Ren nehrine atıldı. Böylece Allah'ın ışığını taşıyan sadıklar yok edildi. Fakat duyurdukları gerçeklerin ışığı, kahramanca gösterdikleri örneğin ışığı söndürülemeyecekti. Zira bu dünyanın üzerine daha o zamandan doğan günü engellemek için güneşi geriye çevirmeye çalışmak gibiydi. Hus'un idamı Bohemya'da büyük bir öfke ve dehşet fırtınası meydana getirmişti. Tümulus, onun rahiplerin kötü niyetine ve imparatorun ihanetine kurban gittiğini düşünüyordu. Hakikatin sadık bir öğretmeni olduğu ilan edildi ve onu ölüme mahkum eden konsey cinayetle suçlandı. Öğretileri şimdi eskisinden daha da fazla ilgi çekiyordu. Wycliffe'in yazıları papalık emriyle yakılmıştı. Ancak yok olmaktan kurtulanlar artık saklandıkları yerlerden çıkıyor ve kutsal kitapla ya da insanların elde edebildikleri bölümleriyle birlikte çalışılıyordu. Böylece pek çok kişi yenilenen imanı kabul etti. Hus'u öldürenler, davasının zafere ulaşmasına tanık olmak için bir kenara çekilip sessizce beklediler. Papa ve imparator hareketi yok etmek için birleşti ve Sigismund'un orduları Bohemya'ya saldırdı. Fakat bir kurtarıcı çıktı. Savaşın başlamasından kısa bir süre sonra tamamen kör olan, ancak buna rağmen yaşıtları arasındaki en yetkin generallerden biri olan Ziska, Bohemyalılara önderlik ediyordu. Allah'ın yardımına ve davalarının haklılığına güvenen halk, karşılarına çıkabilecek en güçlü ordulara direndi. İmparator teker teker yeni ordular toplayarak Bohemya'yı işgal etti. Ancak her seferinde aşağılayıcı bir şekilde geri püskürtüldü. Hus yanlıları ölüm korkusunu aşmışlardı. Karşılarında hiçbir şey duramıyordu. Savaşın başlangıcından birkaç yıl sonra cesur Ziska öldü. Ancak yerini dolduran Prokopius aynı ölçüde cesur ve tecrübeli bir generaldi. Hatta bazı bakımlardan daha yetkin bir önderdi. Bohemyalıların düşmanları, kör savaşçısının öldüğünü öğrendiklerinde bu durumu kaybettikleri her şeyi geri kazanmak için uygun bir fırsat olarak gördüler. Papa, Hus yanlılarına karşı Haçlı Seferi ilan etti ve tekrar Bohemya'ya karşı muazzam bir ordu toplandı. Ancak ağır şekilde yenilgiye uğratıldılar. Başka bir Haçlı Seferi ilan edildi. Avrupa'nın papalığa bağlı tüm ülkelerinde savaş için adam, para ve mühimmat toplandı. Papalık bayrağı altında büyük kalabalıklar toplandı. Bunlar en sonunda Hus yanlısı sapkınların sonunun geleceğinin güvencesiydi. Zaferden emin olan muazzam ordu Bohemya'ya girdi. Halk onları geri püskürtmek için toplandı. İki ordu birbirine yaklaştı. En sonunda bir nehrin iki kıyısında karşılaştılar. Haçlıların gücü daha üstündü. Ancak ırmağı geçerek karşılarına çıkmak için bu kadar uzun yoldan geldikleri Hus yanlılarıyla savaşa tutuşmak yerine oldukları yerde kalıp sessizce bu savaşçılara bakmaya başladılar. Vaili 3. kitap 17. bölüm. Sonra aniden ordunun üzerine gizemli bir dehşet düştü. Tek bir darbe bile vurulmadan o dev kuvvet kırıldı ve adeta görünmeyen bir güç tarafından darmadağın edildi. Kaçanların peşine düşen Hus yanlılarının ordusu pek çoğunu öldürdü ve galiplerin eline büyük bir ganimet geçti. Böylece savaş Bohemyalıları fakirleştireceğine daha da zenginleştirdi. Birkaç yıl sonra yeni papanın idaresi altında yeni bir Haçlı Seferi düzenlendi. Daha önce olduğu gibi Avrupa'nın papalığa bağlı tüm ülkelerinden adam ve araç gereç toplandı. Bu tehlikeli girişime katılacak olanlara vaat edilen teşvikler çok büyüktü. Her bir Haçlı askerine en iğrenç günahlarının tamamen bağışlanması güvencesi verildi. Savaşta ölecek olan herkese gökte zengin bir ödül vaat edildi. Hayatta kalanlarsa savaş alanından şeref ve zenginlik biçeceklerdi. Yine muazzam bir ordu toplandı ve sınırı geçerek Bohemya'ya girdiler. Hus yanlısı kuvvetler önlerinden geri çekilerek işgalcileri ülkenin iç kısımlarına çektiler ve onları zaferin şimdiden kazanıldığına inandırdılar. Sonunda Prokopius'un ordusu direnmeye başladı ve düşman üzerine yürüyerek savaşa devam etti. Hatalarını anlayan Haçlılar karargahlarını kurarak ilk saldırıyı beklemeye başladılar. Yaklaşan kuvvetlerin sesi işitildiğinde daha Hus yanlılarının ordusu ortada bile yokken Haçlılar tekrar paniğe kapıldılar. Prensler, generaller ve sıradan askerler zırhlarını atarak dört bir yana kaçtılar. İşgal önderi olan papalık elçisi dehşete kapılmış ve dağılmış ordularını toparlamak için boşuna uğraştı. Bütün gayretlerine rağmen kendisi de kaçanların meydana getirdiği sele kapıldı. Bozgun tamamlanmıştı ve galiplerin eline yine muazzam bir ganimet geçti. Böylece Avrupa'nın en güçlü ulusları tarafından gönderilen, muharebe için eğitim almış ve teçhizatla donatılmış cesur ve savaşsever askerlerden oluşan ordu tek bir darbe bile indirmeden küçük ve o zamana dek zayıf bilinen bir ulusu savunanların önünde ikinci kez dağıldı. Burada ilahi gücün tezahürü vardı. İşgalciler doğaüstü bir dehşetle sarsılmışlardı. Firavun'un ordularını Kızıldeniz'de bozguna uğratan Midyan ordularını Gideon'un ve 300 adamının önünde kaçırtan, mağrur Asurluların kuvvetlerini bir gecede yere seren kişi, zalimin gücünü söndürmek için elini tekrar uzatmıştı. Orada korku olmayan yerde çok korktular. Zira Allah sana karşı ordu kuranın kemiklerini dağıttı. Onları utandırdın. Çünkü Allah onları kendisinden attı. Mezmur 53. bölüm 5. ayet KM. Kuvvet kullanarak galip gelmekten umudu kesen papalık önderleri sonunda diplomasiye başvurdular. Bohemyalılara vicdan özgürlüğü verilmiş gibi yapmasına rağmen gerçekte onları Roma'nın denetimine teslim eden bir uzlaşma sağlandı. Bohemyalılar Roma ile barışın koşulu olarak 4 madde belirlemişlerdi. Kutsal kitabın özgürce duyurulması, tüm kilisenin Rabbin sofrasında ekmeğe ve şaraba katılması ve kilise ibadetinde ana dil kullanımı. Ruhban sınıfının her türlü dünyasal görev ve yetkiden hariç tutulması ve suç işlenmesi durumunda kamu mahkemelerinin hem ruhban sınıfını hem de sıradan insanları aynı şekilde yargılama yetkisi olması. Papalık yetkilileri sonunda Hus yanlılarının 4 koşulunun kabul edilmesine ancak bunları açıklama yani kesin anlamlarına karar verme hakkının konseye başka bir deyişle papaya ve imparatora ait olması gerektiğine karar verdiler. Vayli 3. kitap 18. bölüm. Bu esaslara göre anlaşma yapıldı ve Roma çatışmayla kazanamadığını gerçeği çarpıtma ve hile yoluyla elde etti. Zira Hus yanlılarının maddelerine kendi yorumlarını uyguladığında kutsal kitapta olduğu gibi anlamlarını kendi amaçlarına hizmet edecek şekilde saptırabilirdi. Bohemya'da geniş bir kesim özgürlüklerine ihanet ettiğini görerek anlaşmaya onay vermediler. Anlaşmazlıklar ve bölünmeler ortaya çıkarak iç savaşa ve kan dökülmesine neden oldu. Bu savaşta asil Prokopius düştü ve Bohemya'nın özgürlükleri yok oldu. Hus'a ve Jerome'e ihanet eden Sigismund şimdi Bohemya'nın kralı olmuştu. Ve Bohemyalıların haklarını korumak için ettiği yemine rağmen papalığı yerleştirmeye devam etti. Ancak Roma'ya yaranmaya çalışması ona hiçbir şey kazandırmadı. Hayatı 20 yıl boyunca güçlükler ve tehlikelerle dolu olmuştu. Uzun ve sonuçsuz bir çekişmenin ardından orduları zayıf düşmüş, hazinesi tam takır kalmıştı. Şimdi ise bir yıl hüküm sürdükten sonra öldü ve krallığını iç savaşın kıyısında gelecek nesillere alçaklıkla ün salmış bir isim miras bıraktı. Kargaşa, savaş ve dökülen kan devam ediyordu. Yabancı ordular Bohemya'yı tekrar işgal etti ve iç çekişmeler ulusun dikkatini dağıtmaya devam etti. Müjdeye sadık kalanlar kanlı bir zulme maruz kaldılar. Eski kardeşleri Roma ile anlaşma yaparak onun hatalarını özümserken, kadim imana sadık kalanlarsa ayrı bir kilise kurarak Birleşmiş Kardeşler adını aldılar. Bu eylemleri her sınıftan kendilerine lanet edilmesine yol açtı. Fakat dayanıklıkları sarsılmadı. Ormanlara ve mağaralara sığınmak zorunda kaldılar. Yine de Allah'ın sözünü okumak ve ona ibadet etmek için bir araya geldiler. Çeşitli ülkelere gizlice gönderdikleri haberciler aracılığıyla orada burada bir o kentte bir bu kentte kendileri gibi zulme maruz kalan hakikatin yalnız savunucularının olduğunu ve Alp dağlarında kutsal yazının temeli üzerine kurulu ve Roma'nın putperest yozlaşmalarını reddeden eski bir topluluğun bulunduğunu öğrendiler. Vayli 3. kitap 19. bölüm. Bu istihbarat büyük bir sevinçle karşılandı ve Valdens Hristiyanlarla yazışmaya başladılar. Müjdeye sadık kalan Bohemyalılar zulüm geceleri boyunca beklediler. En karanlık saatte gözlerini sabahı bekleyenler gibi ufka doğru çevirdiler. Kaderleri şeytani günlerde yazılmıştı fakat ilk olarak Hus'un söylediği ve Jerome'un tekrarladığı sözleri hatırladılar. Şafak sökmeden önce bir yüzyıl geçmeliydi. Bu sözler Taborlular, Hus yanlıları için Yusuf'un esirlik evinde oymaklara söylediği sözler gibiydi. Ben ölmek üzereyim ama Tanrı kesinlikle size yardım edecek. Sizi söz verdiği topraklara götürecek. AGE 3. kitap 19. bölüm. 15. yüzyılın son dönemi kardeşler kiliselerinin yavaş fakat emin adımlarla yükselişine tanık oldu. Rahat bırakıldıkları kesinlikle söylenemez ancak nispeten daha huzurluydular. 16. yüzyılın başında kiliselerinin sayısı Bohemia ve Moravya'da 200'e ulaşmıştı. Ezra Halcilet, Can Hus'un yaşamı ve dönemi. 2. cilt sayfa 570. Ateşin ve kılıcın yıkıcı öfkesinden kaçarak Hus'un önceden bildirdiği şafak vaktini görmesine izin verilenler böylesine kalabalıktı. Vayli 3. kitap 19. bölüm.